Şimdi biliyorsunuz içinde bulunduğumuz durumlar, sıkıntılar diz boyu. Yani o sıkıntılardan, sorunlardan kurtulup özgürlüğe kavuşmak mümkün değil. Çünkü içinde yaşadığımız dünya sıkıntılı bir dünya, sancılı bir dünya. Ama Özlem'in de hafta içerisinde öğrendiği gibi aslında sıkıntılar, zorluklar bizim hoşumuza gitmese de bizlerin yararı için. Rab bizleri bu içinde yaşadığımız yeryüzünde, yer yuvarlağında daha güçlü, daha sağlıklı, daha durağan, daha ayakta dikilen durumda olabilmemiz için gerçekten de bizi sıkıntılar aracılığıyla ne yapıyor? Eğitiyor ve gerçekten destekliyor ve dolu dolu bereketliyor. Bundan belki 2 hafta öncesi mi var? Yani birkaç hafta Türkiye'ye gitmeden önceydi herhalde ya da geçen haftaydı herhalde. Kaygılanmayın şeyini geçen hafta bahsetmiştin değil mi sevgili Sami? Kaygılanmak konusundan söz ederken herhalde geçen haftaydı. Öyle hatırlıyorum. Hatta 100. mezmura bakarken oradaki 5 buyruktan söz ederken kaygılanmayın da bir buyruk olduğunu söylemiştim. Sami kaygılanmayın. İşte kutsal kitapta Matta 6. bölüme baktığımız zaman orada ne yazıyor? İşte diyor bakın kargalara bakın. Ne yuvalı ne ambarları vardır ne şeyleri diyor ama Rab onları ne kadar koruyor diyor. Ve çiçeklere bakın. Çiçekler ne kadar güzel diyor. Tanrı onları bu kadar güzel süslüyorsa diyor. Siz onlardan çok daha değerlisiniz. Ama görüyoruz ki kaygılanmak bizim hayatımızın bir parçası. Doğal olaraktan kaygı çeken varlıklarız. Yani sıkıntılar, sorunlar olduğu müddetçe kaygıların da beraberinde olması çok çok önemli. Ama baktığımız zaman o 6. bölüme gerçekten de aslında öğrenciler de kaygı çekiyorlardı. İsa bu kaygılanmayın ifadesini öğrencilerine söylemişti biliyorsunuz kaygılanmayın diye. Ama asıl olay orada yeme içme konusu değildi. Öğrenciler birçok konuda kaygı çekiyorlardı. Bizler de yemek içme konusunda belki kaygı çekmiyoruz. Ama size sorsam kaygı çektiğimiz birçok konu var her birimizin hayatında. Onun için bu kaygı genelde bizim gerçekten Rab'be olan bakışımızı bozuyor. Bu kaygılar ister istemez Rab ile olan ilişkimize zarar getirebiliyor. Daha da ötesi kaygılar bizim esenliğimizi bozuyor. Rab'de sahip olduğumuz, elde ettiğimiz esenliği maalesef kaybolup gitmesini sağlıyor. Onun için ben eğer Rabbin bana bu kadar güzel vaatleri karşısında ben hala kaygı çekiyorsam o zaman ben ağzımla söylemesem de doğal olaraktan şunu söylemeye çalışıyorum. Rab gerçekten sen beni teselli edebilecek yeterlilikte değilsin. Yani ben eğer kaygı çekiyorsam eğer Tanrı diyorsa ki kaygılanmayın bizi teselli edebilen bir Tanrıysa ama ben kaygı çekmeye devam ediyorsam demek ki bu benim ona güvenim tam olmadığını gösteriyor. Ve sen beni teselli edebilecek yeterlilikte değilsin. Sözle söylemiyoruz ama davranışla Tanrımıza bu mesajı vermiş oluyoruz sevgili kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tanrı bizi kaygı çekmek için yaratmadı. Tekrar altını çiziyorum. Tanrı bizi kaygı çekmek için yaratmadı. Tanrı bizi ne için yarattı? Tanrı bizi aslında onu sevmek, onu izlemek, ona hizmet etmek için yarattı. Tanrı'nın bizi kurtarmış olmasındaki temel amaç ona hizmet etmek. Ve ona hizmet etmek bizim yüreğimizde sevinç yaratması lazım sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için 1. Petrus'tan belki bir ayet okumak istiyorum. Yani niye bu kaygı olayını size söz ediyorum? Yine benim okuma planında Matta 6. bölüm geçince tekrar Sami'nin geçen hafta o kaygı sözünden söz etmesi birleşti. Onun için bunu önde söyleme ihtiyacı duydum. Gerçekten 1. Petrus 5. bölüme bakarsanız 7. ayete 1. Petrus 5:7'de çok harika sözler var. Bizi teselli eden sözler. Bakın ne diyor? Lütfen bu sözler bizim sözlerimiz olsun. Bu sözler Aslında önümüzdeki hafta değil, bundan sonraki günlerde, öyle söyleyeyim, yarından itibaren bizleri her zaman teselli eden, ayakta durmamıza katkı sağlayan, destek olan sözler olsun. 5, 7. Ne yazıyor Özlem? 1. Petrus 5, ayet 7.
Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır.
Bütün kaygılarınızı, bakın, ayrım yok. Şu an içinde bulunduğunuz, çekmekte olduğunuz sıkıntılar ve o sıkıntıların verdiği kaygıların ağırlığı, ölçüsü, miktarı ne kadar olursa olsun bize olan, bize verilen buyruk şudur. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Değerli kardeşler bakın, yapmamız gereken tek bir eylem var. Kaygılarımızı çarmıha teslim etmek. Kaygılarımızı Rabbin eline teslim etmek. Neden? Çünkü bizi kayıracak, bizi gözetecek, bizi koruyacak, bizi teselli edebilecek tek kaynağımız yaşayan, diri olan ve şu anda ruhu aracılığıyla aramızda olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih sevgili kardeşler. Onun için gerçekten onun gücü, verdiği esenlik bizim kaygılarımızdan çok daha üstün. Benim kaygımdan, benim sıkıntımdan onun verdiği esenlik çok çok daha üstün, çok çok daha fazla. Evet, bu bir ön giriş olsun, bir teşvik olaraktan. Çünkü sürekli kaygı çekiyoruz. Lütfen bu ayeti belki ezberleyin be. Ha? Değerli kardeşler, ezberlemek zor olur mu sizin için bu ayet? Çok kısa, çok basit bir ayet. 1. Petrus 5:7. Haftaya birkaç kardeş bunu söylesin ezbere. Almanca da duymak istiyoruz, Türkçe de duymak istiyoruz. Evet, şimdi geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama hatırlayalım, çok kısa bir şekilde hatırlayalım. 100. mezmura bakmıştık. Açıyoruz 100. mezmuru. 100. mezmura bakmıştık. Geçen hafta Kersin aramızda yoktu. Çocuk programından dolayı. Bugün yer değiştiler. Eylem'le Bülent aramızda yoktu. Onun için bir önceki haftanın konusunu tekrar özetlemek yararlı oluyor. İşitmeyen kardeşler de bu vesileyle işitmiş oluyorlar bir şekilde. Şimdi 100. mezmura baktığımız zaman biliyorsunuz 100. mezmuru iki ana başlıkta özetlemiştim. İki ana başlıkta toparlamıştım. Bunlardan bir tanesi neydi? Hadi bakalım. Tanrı'ya evet, bir. Demek ki iki ana başlıkta toparlamıştık. Birincisi, Rab Tanrımıza neden şükretmemiz gerekiyor? Bunu 7 noktayla açıklamıştık. Biz Tanrımıza şükretmemiz lazım. Hatta dedim ya, hatta 10 tane yapabilirsin, 20 tane yapabilirsin. Ama hiçbir şey aklına gelmiyorsa bu 7 basit noktayı düşünerek Rabbimize şükredebiliriz. Değerli kardeşler. Neydi birincisi? Tanrı'ya şükretmeliyim çünkü Rab bana yakındır. Doğru. Göbekten başladık ama güzel. Doğru. Hatırladın. En güzeli o. Hatırlamış olman güzel. Eylem. Evet. İkincisi, Rabbimizin iyi bir Rab olduğu, değil mi? Tanrıma şükretmem gerekiyor. Bana yakın olduğu için. İkincisi, Tanrıma şükretmem gerekiyor. Çünkü benim Tanrım iyi bir Tanrıdır. Üçüncüsü, onun sevgisi ve inayeti sonsuzdur. Ve sonsuza dek süren bir sevgi. Ve öyle bir sevgi ki dedik, her sabah tazelenen bir sevgi. Hamdolsun. Demek ki Rab'be şükretmeliyiz. Çünkü onun sevgisi sonsuz bir sevgi. İnayeti sonsuz. Dördüncü olaraktan, evet, Tanrımıza şükretmemiz gerekiyor. Çünkü dualarımızı yanıtsız bırakmıyor. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa mutlaka dualarımıza yanıt veren Tanrı. Beşincisi, Evet. Çünkü en fazla aklımıza gelmeyen bir nokta, elimizde Tanrı'nın sözüne sahip olmuş olmamız, yani bu sözü elimizde mevcut olması bizim kendi ana lisanımızda Tanrı'nın bir nimeti. Büyük bir ayrıcalık, hatta dedik ki kendi ana dilinde tercüme edilmemiş, kutsal kitap elinde olmayan halklar var dedik, değil mi? Sevinelim ki Rabbin sözü elimizde ve bizi sözüyle eğitiyor, öğretiyor, azarlıyor ve yola getiriyor. İyi ki Rabbin sözü var. Eğer bu söz elimizdeyse şükretmek de bize zor gelmez. Çünkü besleniyoruz Rabbin sözünden. Altıncı nokta neydi? Evet. Aa, bu da çok harika. Dedi ki yolculuk bizim, yolculuk, iman yolcusu, hedefi olan bir yolculuk dedik. Çünkü bu yolculuk bizi bir sonuca ulaştırıyor. Bu sonuç göksel yuva. Hamdolsun gideceğimiz yeri biliyoruz değil mi hacı? Ha? Yaralansak da, bozuksal da, etkilensek de, tepemiz dağıtsa, yani rahatsız da olsak biliyoruz ki gideceğimiz yer kesin. Hatta İbranilerden okumuştuk. 12. bölüm 28. ayetten okumuştuk orada. Gerçekten orada bozulmayan bir hükümdanlıktan söz ediyor. 12. bölümde, İbraniler 12. bölümde. Onun için Rabbimize şükretmemiz gerekiyor. Ve 7. son noktamız neydi? Evet. Ve hatta dedik ki bu Sami dedi bunu aslında en öne koymamız lazım. Ama biz en öne koymadık bunu. Kapak olaraktan düşündük. Üzerine evet Rabbimize şükretmemiz gerekiyor. Çünkü biricik oğlunu bizler gibi günahkar insanlara gönderdi. Canını feda etti. Biz yaşayalım diye. Bu gerçekten teselli edici olsun. Değil mi? 7 nokta güzel. Bunu artık unutmazsınız. İkinci noktamız neydi? Evet. 100. mezmura baktığımız zaman o 5 ayetlik kısa parça içerisinde 5 tane buyruk karşımıza dikiliyor. Hatta demiştim ki kutsal kitapta biliyorsunuz buyruklar dediğimiz zaman 10 emir dediğimiz zaman aklımıza gelen nedir? Aklımıza gelen çıkış kitabı 20. bölüm. Orada Sina Dağı'nda bize verilen 10 buyruk var. Ama dedim ki bu buyruklar sadece buyrukların dışında da bize sunulan çok buyruklar var. Örneğin kaygılanmayın dedik. Değil mi? Geçen hafta da kaygılanmayın. O da bir buyruk aslında. Tanrı bizim kaygılanmamızı istemiyor. Ve buraya baktığımız zaman da burada da 5 tane buyruk karşımıza dikiliyor. İlk buyruk neydi? Birinci buyruk neydi? İlk ayete baktığımızda neydi? Hatırlayın hemen. Evet. Sevinç çığlıkları yükseltin diyor. Birinci ayette diyor ki sevinç çığlıkları yükseltseniz fena olmaz demiyor. Yükseltin diyor. Neydi bu sevinç çığlığı? Bedenin derinliklerinden böyle yükselen bir ses olduğunu söylemiştim. Değil mi? Yani sende etki yaratan ne ise, sende etki yaratan ne ise, bir acı olabilir ya da bir sevinç olabilir, neyse o etki, o etkinin dudaklarından, etkinin dışa doğru baskı yaparak dudaklarından sevinç çığlıklarının yükselmesi olduğunu söylemiştim. Örneğin bir sınavı başardığında ya da ne bileyim elde etmek istediğin şeye kavuştuğun zaman bir şeye iyi elde etmeye çalışıyorsun. Dua ediyorsun, elde ediyorsun. Sınav için dua ediyorsun, sınavı başarıyorsun. Örneğin en son bizim ehliyeti kim aldı en son burada? Bülent sen aldın değil mi? En son ehliyeti sen aldın değil mi burada? Evet, şimdi darısı bizim şeyin başına, ehliyetin başına. Şimdi aldığın zaman eminim ki ilk hareketin herhalde Rab sana şükrederim verdiğin destek için demişindir değil mi? Yani insan bir sınavı başardığı zaman, sınavın üstesinden geldiği zaman ne oluyor? İster istemez yürekte bir sevinç oluşuyor. Ya da bir şeyi elde etmek için uğraştığımızda onu elde ettiğimizde yine yüreğimizde bir sevinç ulaşıyor. Ve başarmış olmanın, elde etmiş olmanın verdiği o sevinç yürekten nasıl boşalıyor? Wow sesi. Büyük bir çığlık ataraktan bunu kutluyoruz. Söyle. Normal. Ha, futbolda gol olduğu zaman. Doğru. Başarı elde ettiğin zaman da futboldaki evet o da sevinç çığlatıyor. Çünkü eğer senin tuttuğun tarafsa aslında iki defa iki yönü orada çığlık duyuyoruz biz. Tuttuğun takım gol atıyorsa vaa diyorsun ayağa sıçrayıp sevincini dile getiriyorsun. Gol yediğin zaman da vaa senin kahretsinden veriyoruz veriştiriyoruz. O da değişik bir şekilde biri kalaylama biri sevinç çığlığı değil mi? Ama ikisi de dudaklardan dökülen duygular. Evet. Şimdi belki şöyle demiştim. Eğer bizim Rabbimiz bizim hayatımızda iyiliklere imza atıyorsa, yani bizim hayatımızda Tanrı bu kadar büyük iyilikler yapıyorsa, örneğin belki yakın zamanda demiştim, belki bir problemin çözüm buldu ya da elde etmek istediğin bir şeye belki ulaştın ya da ne bileyim içinde boğuştuğun bir takım zorluklar var. O zorlukları belki aştın. Değil mi? Bunlar sende iç varlığında dışa doğru bir sevinç yarattı mı? Değerli kardeşler. O istediğin noktaya ulaşmış olmanın verdiği etkiyle senin dudaklarında sevinç çığlığı olaraktan aktı mı dışarıya doğru sevgili kardeşler? Ve aynı zamanda şunu da demiştim. Sevinç çığlığı hiçbir zaman unutmayın. Sevinç çığlığı sadece kilisede olmaması gerekiyor demiştim. Sevinç çığlığı yürürken de yapılabilir. Ben yürürken dua yapıyorum. Bağırdığım, sevinçten çığlık attığım hem de yürekten söylüyorum. Ağladığım dönemler bile olmuştur bazen dua ederken sabahları yürüyüş yaparken. Onun için sadece kilisede olması gerekmiyor. Evet dışarıda yürürken de olabilir. Aynı zamanda çalışırken de olabilir iş hayatında ya da insanlarla ilişki içerisindeyken de aynı şekilde sevinç çığlığı yürekten dışa doğru yansıyabilir, akabilir. Onun için Petrus çok güzel bir biçimde bizlere hatırlatıyordu. Sevinç çığlığı atmamızın gereken nedeni, neden sevinç çığlığı atmamızın bir nedenini bize 1. Petrus mektubunda İlk mektubunda 2. bölümde 9. ayette 1. Petrus 2.9'da bunu bize dile getiriyordu. Ne diyor orada 1. Petrus 2.9'da baktığınız zaman? Yok ezberlemek için söyledik de burada soru sormuş muyduk? Değil mi? Kersin Alman, evet onu biliyorum. Hem de Türkçe söylemişti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Onu, evet, tamam çok güzel. Çok güzel, doğru. Doğru. Ezbere söyleyelim bunu bana. Ne diyor? Siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Şimdi burada çok ilginç ifadeler var. Seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkı. Şimdi bu değerlere bakın lütfen duyumsamaya çalışın. Tanrı'nın seçilmişlerisin, Tanrı'nın göz bebeğisin ve kahinsin, Tanrı'nın gözünde kahinsin. Ve bakın çok üstün bir şey eski antlaşma döneminde yılda bir kez atanmış olan kahin vardı, baş kahin. Tapınağa girerdi yılda bir kez. Bugün biz her gün Tanrı'nın önüne çıkabiliyoruz. Tapınak yok, tapınak bizleriz. Ama kahinleri o kadar üstünüz ki, seçilmiş bir ulus olarak o kadar üstünüz ki her gün Tanrımıza gönül rahatlığıyla yaklaşabiliriz. Evet, kutsal bir ulustan söz ediyor. Ben diyorum ki ya bu kadar güzel değerlere baktığınız zaman daha ne olsun diye bir soru sormuştum size. Daha ne olsun Tanrı'ya sevinç çığlığı atmak için? Hangimiz bunu düşünerekten sevincini Rab'be kelimelerle dile getirdi? Rab sana şükrederim ya ben seçilmişim. Rab sana şükrederim. Ben kralın çocuğuyum. Rab sana şükrederim. Ben Üstün bir ulusum. Ben senin göz bebeğinim. Yani bunun için, bu güzel değerler için, ben senin Tanrı'nın çocuğuyum. Bunun için hangimiz en son ne zaman Tanrı'ya teşekkür etti sevgili kardeşler? Değil mi? Teşekkürler. Ne kadar güzel. Ve evet. Ve bu 1. Petrus 2.9'un bir de son kısmı vardı. Özlem bugün teşvik sözünü söylerken bir sorumluluktan söz etti. Değil mi? Tanrı bizi kurtarıyor. Bir ulus olaraktan, bir kahin olaraktan bize üstün bir değer veriyor ama beraberinde de bir sorumluluk veriyor dedik. Değil mi? Neydi bu sorumluluk? İkinci bölüm 9. ayetteki bu okuduğum ayetin ikinci kısmına bakın. Orada söylüyor. Neydi bu sorumluluk? Ya? Ha. Demek ki sorumluluğumuz nedir? Tanrı'nın erdemlerini duyurmak. Nedir erdem? Bu soruyu sormuştum size. Erdem nedir? Ya tabii. Erdem tek bir kelime ama o erdemi, erdemliğin hani ahlaki değerler demiştim. Erdemli olmak ahlaki değerlere, etikle ilgili bir ifade, erdem sözü. Ve dedim ki aynı senin söylediğin gibi iyilikseverlik, alçak gönüllülük, iyi yüreklilik, bilgilik gibi sözleri içinde barındıran bir ifade demiştim bu erdemlik. Demek ki ben eğer Rabbin çocuğu isem, eğer kurtulduğumu söylüyor isem, o zaman benim sorumluluğum Rabbin iyiliklerini, yardımseverliğini, alçak gönüllülüğünü, güzelliklerini, onun ne kadar bilge bir Tanrı olduğunu gittiğim her yerde, ilişki içerisinde olduğum herkes ile paylaşmak ile sorumluyum. Bitti. Sevindim, hamdolsun kurtuldum, bu benim için yeter demiyoruz. Hatta dedik ki, özlemedim ki hiç olmazsa bırakın dışarıdaki insanları, yakınlarımızla bunu paylaşalım. Sen dedi mesela sevgili Vural'la paylaşabilirsin. Herkes yakınlarıyla paylaşabilir. Rabbin iyiliklerini, Rabbin gerçekten ne kadar yardımsever bir Rab olduğunu açık bir dille ilan edebiliriz değerli kardeşler. Bunu etrafımıza, insan ilişkilerinde insanlara duyurabiliriz değerli kardeşler. Onun için hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa bu aklınıza gelsin dedim. Şimdi hatta bir örnek verdim. Yani burada eylemler olmadığı için o örneği tekrar vermek istiyorum. Genelde özetlerken örnekleri vermiyorum ama bu örneği vermek istiyorum çünkü. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için Rabbin iyiliklerini anlatma konusunda. Hatta Hindistan'dan bir örnek vermiştim. Olmuş bir olay. Hindistan'a hizmet için giden imanlı bir doktor Hindistan'ın bir bölgesine gidiyor. Ve demiştim ki o Hindistan'ın o bölgesinde bir hastalık var. Kişiler kör doğmuyorlar. Sağlıklı doğuyorlar. Ama belirli bir süreçten geçerlerken belirli bir zaman sonra o kişiler yavaş yavaş adım adım körlüğe doğru gidiyorlar. Yani körlüğe götüren bir hastalık orada mevcut, o bölgede. Ve bu kardeş gerçekten bir süre sonra, yıllar sonra bu körlüğe götüren sorunu, hastalığı keşfediyor, buluyor. Ve birçoklarının körlükten kurtulmasını sağlıyor Rab Tanrı'nın yardımıyla. Bazıları da tabii körlükten kurtulamıyor ama en azından hastalığın daha da kötüye gitmesini engelliyor. Yani kişi körlüğe doğru o süreç içerisine girmiş, devam ederken bulduktan sonra hastalığın nedenini, körlük duruyor. Yani adam belki %100 görmüyor ama %40 görüyor, %30 görüyor. Ama yine hastalık duruyor. Ve bu kardeşin en büyük özelliği demiştim, şifa onlara, bu sağlığına, onları sağlığına kavuştururken aynı zamanda da Rab'den anlatıyordu onlara. Onlara Rab'den bahsediyordu. Ve o bölgede, o lehçede, Hindistan'ın o bölgesinin lehçesinde teşekkür ederim sözünün olmadığını söylemiştim. Yani dankeşön ifadesi yok orada. Onlar dankeşön ifadesi yerine seni anlatacağım, seni paylaşacağım ifadesi var. Yani gittiğim her yerde seni anlatacağım. Hani yaptıklarını, senin ismini gittiğim her yerde paylaşacağım, anımsayacağım. Bu ifadeyi söylüyor. Ve daha sonra ben ne demiştim? Bu insanlar gerçekten Hindistan'ın hangi bölgesine gittilerse, gittikleri o bölgede insanlara bir doktor vardı bizim orada. Adı şuydu ve bize böyle bir iyilik yaptı diyerekten o adamı bütün Hindistan'ın o bölgesine, birçok bölgesine o adamın ismi yayıldı. Nasıl? Onlara yapılan iyilikler anlatılaraktan. Ve dedim ki işte 100. mezmurda anlatılmak istenen tam budur demişti. Burada Rabbe sevinç çığlıkları atın derken Rabbin sana yaptıklarını insanlara anlat. Rab bana bunu yaptı. Rab bana şu iyiliği yaptı. Rab beni şununla doyurdu. Rab beni şu yönde teşvik etti diyerekten insanlara anlatmakla sorumluyuz sevgili kardeşler. Sevinç yürekte oluştuğu zaman, onu da söylemiştim. Yürekte oluştuğu zaman sevinci yürekte tutabilir misin? Sorarım size. Yine sordum geçen sefer. Sevinci yürekte tutabilir misin? Hayır. Hatta dedim ki bazı kardeşler, hatta eylem yoktu söylemiştim. Eylem de yapıyor bunu dedim. Hava da yapıyor dedim. Sevinç bir şey yaşadılarsa, sevinçli bir durum, açıyorlar telefonla bana. O sevinci benimle paylaşıyorlar. İnsan sevinci yüreğinde tutamaz. Gider o sevinci paylaşır. Doğru mu? İşte bizler de eğer Rab'de olmak sende sevinç yarattıysa, yarattı mı? Rab'de olmak size sevinç yaratıyor mu? O zaman o sevinci gidin. Dilek de çok gerçekten bu yönde o da çok iyi. O da çok rahat bir şekilde. Burada bazen öyle dua ediyor ki sanki Tanrı'yla konuşuyor, öyle hissediyorum. İnanın bak bu konu, yani bunu zaman zaman ben burada söylüyorum. Dua ederken bile sanki Tanrı'yla konuşuyor. Uzun dua ediyor ama konuşuyor. Ve gerçekten değerli kardeşler, anlattığı her şey Rabbin ona ne yaptıklarıdır. Doğru mu? Ben yanılmıyorsam böyle. Rab bana sen şunu yaptın, işte hatuna sen şunu yaptın, kardeşime bunu yaptın, şunu ettin. Hep Tanrı'nın ona yaptığı iyilikleri burada dile getiriyor. Bu harika değil mi? Bunda bir zarar bir şey var mı? O zaman değerli kardeşler, yapılacak tek şey bizim de gerçekten Rab'be şükretmemiz ve ona sevinç çığlığıyla onu insanlar karşısında övmemiz değerli kardeşler. Fırsatla çıktığı zaman. İkinci nokta neydi? İkinci noktamız, ikinci buyruk. Bakın ikinci ayette, ikinci buyruk ikinci ayette var. Ona diyor neşeyle kulluk edin. Ona neşeyle hizmet edin. Ve burada bir ifade kullanmıştım. Dikkatinizi çekiyor mu dedim burada bir şey. Ne çekiyor mu sizde burada burada dikkatinizi çeken bir şey var mı diye bir soru sormuştum. Burada kilise çobanına hizmet edin demiyor. Burada kiliseye de hizmet edin demiyor. Rabbe hizmet edin diyor. Ve demiştim ki Rabbe hizmet onun bedeni olan kiliseye de hizmettir aynı zamanda. Burada demiyor pastöre hizmet edin, çobana hizmet edin, kiliseye hizmet edin, Rabbe hizmet edin diyor. Ama eğer ben Rabbin bedenine hizmet ediyorsam, eğer ben kardeşime hizmet ediyorsam Rab Tanrı'ya hizmet etmiş oluyorum. Onun için 1. Korintoslular 10. bölüm 31. ayeti size okumuştum. 1. Korintoslular 10. bölüm 31. ayet. Ne diyordu? Ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Her ne yapıyorsanız yapın, onu Tanrı'nın yüceliği için yapın. Değerli kardeşler, yaptığın 1. Korintoslar 10:31. Ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Demek ki eğer yapılan her iş Rabbimize ait olmaktan kaynaklanıyorsa değerli kardeşler, eğer yapılan bir hizmet Rabbe ait olmaktan, ona olan bağlılıktan kaynaklanıyorsa eğer, kesinlikle o hizmet Rabbimize yapılmış oluyor. Bunu önemli altını çizmiştim. İşte bu nedenle Matta 25. bölümde bir ayet okuduk. Biliyor musunuz hangi ayetti o? Matta 25'ten bir ayet okumuştuk. Evet, 40. Evet, doğru. Teşekkür ederim Dilek. 40. ayet ne diyordu? Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Bakın çok önemli. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için, yani basit, belki mesleği yok, sıradan bir insan. Hani bizim toplumda küçümsediğimiz, mesleği bile yok. Değil mi? Diyoruz ki mesela ne olacak ya, bir işte işsiz güçsüz bir insan. Fazla değer vermeyiz. Yani insan gözünde fazla değer bulmayan kişiler. Ama İsa diyor ki burada, Tanrı diyor ki en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. En aşağıda tutuyor, ona yapmış olduğunuz destek Rab'be yapılmış oluyor. Başka daha ne olsun değerli kardeşler? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Demek ki eğer sen topluluktaki bir kardeşe, topluluğa bir katkı sağlıyorsan, bu kardeşlerimiz geldi burada, temizlik yönünde katkı sağlıyorlar, bakım yönünde katkı sağlıyorlar. Eğer katkı sağlıyorsan, o kardeşler de dahil, Koreli kardeşler de dahil, sizler de dahil, Rabbin bedenine katkı sağlamış oluyorsunuz. Rabbin bedeninin gelişebilmesi, sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için her birimizin desteğine gereksinim var. Yani deyimi yerindeyse, açık bir dille ifade etmek istiyorum, her birimiz hizmetin bir parçası olmamız gerekiyor. Onun için neşeyle hizmet edin diyor. Yani bu nedir biliyor musunuz? Hizmet senin yüreğinde sevinç yaratması gerekiyor. Sevinç yaratıyor mu? Hizmet ederken büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle Rabbe hizmet ediyor muyuz sevgili kardeşler? Evet, bu ikinci noktamızdı ve kaldığımız noktadan şimdi hemen diğer üç noktayı 20 dakika içerisinde, 17 dakika içerisinde bitiriyoruz. 5'te bitireceğim. Evet sevgili kardeşler. Üçüncü buyruk. Birinci buyruk neydi? Evet, sevinç çığlıkları yükseltin. İkinci buyruk neydi? Neşeyle ona kulluk edin. Bakın, sevinç çığlığı, neşe. İkisi de güzel şeyler bakın. Sevinç çığlığıyla ve neşeyle ne diyor? Kulluk edin. Üçüncüsü, ikinci ayetin ikinci yarısına bakın. İkinci ayetin ikinci yarısında ne diyor? Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Bakın, sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Bunu destekleyen bir başka ayet size söyleyeceğim. 98. mezmur. 98. mezmur. 4. ayet. Almanca'da belki bir başka olabilir. 4. ayet. 98. mezmur. 4. ayet. Ne diyor Özlem? Bakın, sevinç çığlıkları yükseltin Rabbe. Yani senin o yaşam tarzın, o sevinçlerin ne yapıyor bakın, yeri göğü çınlatıyor mu diye sormak istiyorum. Ben kendime de soruyorum bu soruyu gerçekten. Gerçekten bir milli piyango alan bir insana bir ödül çıktığında, ikramiye çıktığı zaman bütün dünya duyuyor. Duyduğu sevinci bütün dünya alem görüyor ve bir şekilde onun sevincini net bir şekilde anlayabiliyor. Ama sevinç çığlığımız gerçekten bizim de duyulan bir, yeri göğü inleten bir noktada olması gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi burada fark edebildiniz mi? İlk buyrukta diyor ki sevinç çığlığı atın. Değil mi? Yani İkinci noktamız neydi? Neşeyle kulluk edin. Ve üçüncüye bakıyoruz. Yine sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın, sevinç çığlıkları yükseltin diyor. Bakın, üç noktada sevinç, neşe, sevinç, neşe. Demek ki hepsi, bunun üçü de Tanrı'nın ilk üç buyruğu aslında bizlerle ilgili. Yani bizlerin sevinçli olmasıyla ilgili. Üç buyruk var ama bizlerin sevinçli olmasıyla ilgili üç buyruk. Bu gerçekten bizim Rabbin önünde Rab ile olan ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu bize açıklıyor bu. Çok net bir şekilde. Ne kadar önemliyiz, ne kadar gerekliyiz Rabbin gözü önünde ki bu üç buyruk bizimle ilgili, bize ait, hamdolsun. Ve fazla bir şey söylemeyeceğim ama dördüncü buyruğa baktığımız zaman, dördüncü buyruk, üçüncü ayete bakın, dördüncü buyruk, üçüncü ayete bakın. Bilin ki diyor, Rab Tanrı'dır, bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz, O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız. Burada ne var buyruk? Buyruk nedir buradaki buyruk? Evet. Evet. Ayete iyice bakın. Bilin ki. Bu bir buyruk değil mi? Peki neyi bilmek zorundayız? Amin. Bakın. Güzel. Ayet yanıtını veriyor. Bilin ki. Neyi bilmem gerekiyor? Rab Tanrı'nın beni yaratmış olması. Bakın. Ben aslında bunu düşünürken kendime baktım, ya Recep aslında var ya, en son ne zaman Rabbin o seni o güzel bir şekilde yaratması, gözlerine bakıyorsun olduğu yerde, kulaklar olması gereken yerde, kulaklar çenemin altında değil hamdolsun, gözlerim de kafamın arkasında değil, burnum olması gereken yerde, kollarım, parmaklarım olması gereken yerde. Ben şimdi baktığım zaman insanın bedenine bütün o kemikler, eklemler, sinirler, kaslar bir uyum içerisinde bir araya getirilmiş. Bu mümkün mü? Bunu bir insanın yapabilmesi mümkün mü? Ben İsviçreli bir doktorun ana rahmine koyduğu bir kamera ile çocuğun oluşumunu izledim. 9 ay 10 gün adam izliyor. Çocuk doğana kadar. Ve biliyor musunuz değerli kardeşler, çok ilginç. Kafa bir parça olarak oluşmuyor. Belirli bir hafta içerisinde 3 ayrı parça öyle bir süreç içerisine giriyor ki gelip nokta bir şekilde bir araya geliyorlar. Şimdi orada bir ufak bir yanlışlık, dediğim gibi belki kulaklarım çenemin altında olacaktı. Tanrı öyle güzel yapıyor ki getiriyor onu uygun bir şekilde ve yüzüm oluşuyor ve gözler, kulaklar oluşmaya başlıyor. Yani baktığım zaman biz alışıyoruz tabii, bedenim ya tamam diyoruz. Geçiyoruz değil mi? Aslında baktığım zaman şunu diyeyim değerli kardeşler. Benim bu bedenim, benim bu varlığım Tanrı'mın ellerinin işi. Mimar Tanrı. Onun için burada vurgu var. Bil, seni yaratan Tanrı'dır. En son ne zaman dua ettin? Şükrettin gerçekten Rab, beni kusursuz yarattığın için. Beni sağlıklı yarattığın için. Ama alışıyoruz tabii ki, doğal. Onun için bedenlerimiz pek fazla aklımıza gelmiyor sevgili kardeşler. Ama gelmesi gerekiyor. Onun için bedenlerimizi yalvarırım size, yeterince gözetelim. Bedenlerimizi yeterince koruyalım. Tanrı bedeni yaptı ama koruma ayrıcalığını bize verdi. Bedenlerimizi biz korumamız gerekiyor. Sağlıklı beslenerek, gerektiğinde spor yaparak, değil mi? Sağlıklı olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Şimdi burada en azından yani hatun kardeş olsaydı söylemezdim ama kardeşimiz çok hassas bu konuda. Ama burada söyleyebilirim. Gerçekten değerli kardeşler, kimse üzerine bir şey alınmasın. Çünkü ben de sigara içmiş bir insanım. Uzun yıllar ben de sigara içtim. Ama gerçekten sadece ve sadece o Tanrı bedenleriniz Tanrı'nın tapınağıdır sözü ne hikmetse yüzümde sanki böyle bir tokat gibi oldu. Ne hikmetse bilmiyorum. O benim o yönde gayret etmeme, o yönde adım atmamı sağladı. Ben size demiyorum. Geçenlerde hatta güzel bir dergi geçti elime. Orada 10 tane madde var. Bu sefer ne zararlı diye yazmıyor. Onları biliyoruz zaten. Zararların ne olduğunu biliyoruz. Ama orada ne yazıyor biliyor musun? Sigara içtikten 2 saat sonra o ciğerlerin delikleri tekrar açılıyor. Ve beyinsel fonksiyonlar tekrar kendine geliyor. Yani neler, ne güzellikler oluyor. Yani sigara bitiyor, içiyorsunuz ya, bitti. 2 saat içmiyorsunuz. O 2 saat içerisinde neler olduğunu anlatıyor. Hayran kaldım. Yepyeni bir araştırma bu. Onun için bunu kestim, fotokopi çektim, getirmeyi unuttum. Hatta burada verecektim. Özellikle Almancayı bilen kardeşlere. Yani hacıya verecektim onu. Çünkü Almancayı bizim hacı biliyor. Bir de ya Almancayı çok iyi bildiğin için. Ha değil mi? Doğru. Ama 2 saat hiç dayanabildin mi? Yani 2 saat. Ama nasıl farkı? Yani 2 saatten sonra bir şeyler hissediyor musun böyle? Ha? Bak. Ama ciddi mi söylüyorum bunu hacı? Çok teşekkür ederim. O zaman bana bir onay oldu bu. Çok teşekkür ederim. Bak. 2 saat, 3 saat içmediğim dönem oldu diyor. Ve daha çok akıllı olduğumu hissediyorum. Yani beyninin daha iyi düşünebiliyor. Demek ki adamlar araştırmada doğru. Görebiliyor musunuz? Zaten zeki ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Onun için bakın sizi Korintoslar mektubuna götüreceğim. 1. Korintoslar 6. bölüme götüreceğim. 1. Korintoslar 6. bölüm 20. ayet. Çok iyi bildiğimiz bir ayet. Çok iyi bildiğimiz bir ayet. Bakın ne diyor? 1. Korintoslar 6. bölüm 20. ayet. Ne diyor?
Bir beden karşılığı satın alındınız.
Şimdi bakın, burada tek tek gidelim. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Nedir bu bedel? Bu bedel nedir? Evet, İsa'nın kusursuz kanı, canı bizim için çarmıhta ödediği o bedel aracılığıyla Tanrı bizi satın aldı. Zorlamadı, biz karar verdik ve Tanrı bizi satın aldı. Sonra ne diyor?
Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.
Bakın, demek ki bu bize neyi açıklıyor? Şunu açıklıyor. Eğer birisi bir şeyi satın aldıysa ben bu saati satın aldım. Örneğin. Bu saat bana ait mi değil mi? Bu saat kendi kafasına göre hareket edemez. Bu saat bana ait. Tamam mı? Ben istediğim gibi kullanırım bu saati. Şimdi eğer Tanrı beni satın aldıysa kafama göre bedenimi kullanma hakkım yok aslında. Çok acı ama gerçek. Yanlış anlamayın. Lütfen kimseyi burada acıtmak istemiyorum. Ama benim için de bu geçerli. O zaman benim o bedeni özgürce kullanma hakkına sahip değilim. Eğer Rab satın aldıysa Rabbin istemi doğrultusunda o yönde bu bedeni kullanmam gerekiyor. Değil mi kardeşim? Bu. Bizden beklenen bu. Ne diyor Oka abi? Ya. Türkçesi 23'ü oku. 23 yani aynı şeyin 6. bölümü 23. ayeti. Ha yok mu? Ha 7-23 mü? Ha 7-23. 7-23. Demek ki daha 2 saati geçmedi senin sigara şeyin. 2 saati daha geçmedi hacı. Tamam doğru. Doğru. 7-23. Ne diyor 7-23? Evet bitti. Bakın. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Sigaraya köle olmayın. Bak sen bulduğun için kusura bakma. Söylüyorum. Bak bir de sadece sigara olaraktan düşünmeyin ha. Sakın yanlış anlamayın. Bakın. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Televizyon kölesi olmayın. Bilgisayar kölesi olmayın. Bir de cep telefonları var şimdi. Cep telefonlarının da kölesi olmayın. Söyle bir daha güzel. Paranın kölesi olmayın. Şimdi millet sadece sigarayı görüyor ama çok şeyler var. Çok şeyler var. Çok şeyler var değerli kardeşler. Ama Rab bizim hayatımızın her alanında şef olmak istiyor. Her alanında Rabbimiz bizim hayatımızın her alanında şef olmak istiyor sevgili kardeşler. O zaman şunu soralım, kullanıyor muyuz? Kullanıyor muyuz? Rabbin istemi doğrultusunda.
Roma 8 o kadar önemli değil mi?
Tabii. Onun için değerli kardeşler, Rab bize, emin olun, bunu açık bir dille ifade ediyorum, gerekli olan desteği bize veriyor ayakta durabilmemiz için. Bakın, Rab bize o desteği vermemiş olsa, emin olun bugün buraya gelmeniz bile çok zor olurdu. Rab o desteği bize veriyor. O yaratıcıdır ve bizleri daha iyi duruma getirme yönünde çalışmaya devam etmektedir. Ve sen o zaman, seni bu noktaya getirmeye çalışıyorsa bu Rab, o zaman o Rab için teşekkür etmek bizim için yük olmasın. Niye yük olsun ki? Rab benim için uğraşıyorsa, Rab benim için çalışıyorsa, Rab benim iyiliğimi istiyorsa, Rab beni bugün bu noktaya getirdiyse, o zaman benim şükretmek niye benim için zor olsun ki? Değil mi değerli kardeşler? Bakın aynı ayette, aynı zamanda da ne diyor bakın? Otlağının koyunları diyor. Otlağının koyunları. Çünkü çoğumuz burada koyun olmaktan daha çok çoban olmaktan yana. Yani hayatını kendisi yönetme çabası içerisinde. Yani biz aslında yönetilmek istemiyoruz. Yani insanın doğasında bu var. Yönetilmekten çok kendimizin yöneticisi olmak istiyoruz. Doğru mu? Ama değerli kardeşler, şöyle düşünün. Eğer Rabbimiz bir yönetici konumunda değilse, benim hayatımda Rab beni yönetmiyorsa, eğer Rab beni üzerimde şef değilse, o zaman ben kendi başıma bu dar yolda, hani diyoruz ya imanın yaşamı dar ve uzun, zor yolda. Bu zor yolda ilerlerken, bu dar yolda ilerlerken ben o yemyeşil çayırları nasıl, o tertemiz suları nasıl bulacağım eğer Rab beni yönetmiyorsa? Bakın, çoban koyunları güzel tertemiz suların yanına götürüyor. Çoban koyunları yeşil otlaklara götürüyor. Koyuna bırakırsan ne yapıyor koyun? Burnunu bir sokuyor otun içerisine. Burnuna hangi koku geliyorsa öyle gidiyor ve ne yapıyor? Sürüden ayrılıp gidiyor. Doğru mu? Bizler de kendi kafamızdaki doğrulara göre, kendi kafamızdaki doğrulara göre hareket ediyoruz. O doğrulara göre hareket ettiğimiz için Rab'den uzaklaşıyoruz. Rab değil ama biz Rab'den uzaklaşıyoruz sevgili kardeşler. Onun için bırakın Rabbimizin kendisi hayatımızın önderi olsun. Amin. İki dakikam daha var. Beşinci noktayı da söyleyeyim, haftaya kaymasın. Beşinci noktamız ve son noktamız. 4 ve 5. ayetlere bakın. Bir bütün olarak 4 ve 5. ayetlere bakın. Bakın oraya. Kapılarına şükranla, avlarına övgüyle girin. Şükredin ona. Çünkü Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşaklar boyunca sürer. Şimdi eski antlaşmaya baktığımız zaman tapınak vardı biliyorsunuz. Bugün yok. Tapınak bizdeyiz. Tapınak olduğu için o kişiler tapınağa gittiğinde Tanrı'nın huzuruna çıkmış oluyorlardı. Yani tapınağa gitmekle Tanrı'nın huzurunda olduklarını gösteriyorlardı sevgili kardeşler. Ama şimdi ise bu tam tersi, az önce söylediğim gibi. Tapınak olmadığı için, Rabbin tapınakları bizler olduğumuz için demek ki biz Tanrımıza nerede yaklaşırsak yaklaşalım, tapınağın peşinden gitmemize gerek yok zaten. Ama biz otoyolda, çalışırken, çocuklarımızı eğitirken, yaptığımız herhangi bir iş içerisinde, gerçi süpermarkete alışveriş yaparken ilave edebilirsiniz birçok şey. Değil mi? Biz her an Tanrı'nın huzuruna çıkmamız mümkün mü? Biz zaten Tanrı'nın huzurundayız sevgili kardeşler. Tapınak yanımızda taşıyorsak eğer, bedenlerimiz Tanrı'nın tapınağıysa biz her zaman Tanrı'nın huzurundayız sevgili kardeşler. Bizler sadece duayla yaklaştığımızda sadece şunu gösteriyoruz. Biz Tanrı'nın huzurundayız. Onu eylem olaraktan gösteriyoruz. Ama normalde sürekli Tanrı'nın huzurundayız. Tanrı'nın huzurunda olmak ışığı yaktın, ışık var. Söndürdün, yok. Hayır. Biz sürekli Tanrı'nın huzurundayız sevgili kardeşler. Onun için bizim Tanrı'mıza şükretmemizin, sürekli şükretmemizin, hamd etmemizin temel dayanağı onun her zaman bizimle birlikte olmuş olması. Hamdolsun. Rab her zaman bizimle birlikte sevgili kardeşler. Ben bazen düşünüyorum gerçekten. Eğer Tanrı bizim davrandığımız gibi bize davranmış olsaydı. Ya da yanlışlarımızdan dolayı bizleri sevmeyi bırakmış olsaydı. Yani yanlışlık yapıyoruz ya bazen. Yanlışlığımızdan dolayı bizi sevmeyi bırakmış olsaydı. Bize sırtını yaptığımız hatalardan dolayı, düştüğümüz günahtan dolayı sırtını bize dönmüş olsaydı. Ya da ne bileyim sözüne itaat etmediğimiz için, sözünü düzenli okumadığımız için bizi gerçekten de terk etmiş olsaydı soruyorum kendime ya ne olurdu acaba? Bence bugün burada olmazdık biz. Doğru mu? Bakın. 103. mezmur. Son ayet okuyacağım size. 103. mezmur. 103. mezmur ayet 10. 103. mezmur ayet 10. Yani bunun nedenini açıklıyor. Eğer Tanrı bizim davrandığımız gibi davranmış olsaydı, ona bakmadığımızdan dolayı bizi cezalandırmış olsaydı, sözünü okumadığımızdan dolayı bizi sevmemiş olsaydı, sırtını bize çevirmiş olsaydı, o zaman ne olurduk? Yok olup giderdik. Ama diyor ki 103. mezmur 10. ayeti ne diyor bakın? Oku mezmur Özlem.
Bize günahlarımıza göre davranmaz. Suçlarımızın karşılığını vermez.
Bakın ne kadar inayet tanrısı. Büyük inayeti. Rabbin bize olan inayetini gerçekten çok iyi hatırlatıyor bize. Bize günahlarımıza göre davranmaz. Suçlarımızın karşılığını vermez. Evet. Rabbimizin merhametinin ne kadar bol olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyor sevgili kardeşler. Bu yolculuk, iman yolculuğu gerçekten de eğer Tanrı bize suçlarımıza göre davranmış olsaydı, günahlarımıza göre davranmış olsaydı, o zaman şunu diyemezdik. Bizim iman yolculuğu şeye giden bir yolculuk. Sonsuz yuvaya giden bir yolculuk değil, cehenneme giden bir yolculuk olurdu. Doğru mu? Günahlarımıza göre davranmış olsaydı. Ama hamdolsun ki günahlarımıza göre davranmıyor ve o bizim bütün borcumuzu ödemiştir ve babanın sağında oturmuştur bir avukat gibi ve gerektiğinde de ne yapıyor? Ayağa kalkıp bir avukat gibi bizi savunuyor. O zaman bir savunucumuz olduğu için de Rabb'e şükretmemiz gerekiyor. Şimdi biz bir iyilik karşısında ne yapıyoruz? Ben size bir iyilik yaptığım zaman ne yapıyorsun? Ya da birisi size bir iyilik yaptığı zaman ne yapıyorsun doğal olarak da? Ben şahsen şunu yapıyorum. Eğer bana birisi iyilik yaptıysa ya Ahmet ya da Mehmet, Hüseyin, Ayşe ya senin için ne yapabilirim kardeşim? Değil mi? Doğru mu? Bunu diyen var mı hiç? Yani bir iyilik karşısında bunu diyebilir misin Çözlem? Ya ben senin için ne yapabilirim? Ya bir para mı vereyim? Ya da seni hoşnut eden neyse onu yapayım. Ne yapabilirim senin için diye soruyoruz. Birisi bize bir iyilik yaptığı zaman. Şimdi biz bize iyilik yapan Rab Tanrımıza biz ne verebiliriz? Allah aşkına sorarım size. Ne var? Ne verebiliriz? Ha? Bitti. Bitti. Rabbin bizden beklediği başka hiçbir şey yok. O zaman niye bizim için yük bu şükretme olayı, burada şükredilecek bir konu var mı diye sorduğumuzda niye zorlanıyoruz? Neden bizde büyük bir yük oluşturuyor bu ifade? Ya ben başka hiçbir şey veremem. Verebileceğim tek bir şey var. Rab, sana teşekkür ederim. Bitti bu kadar. Başka hiçbir şey beklemiyor Tanrı bizden. Sadece bir teşekkür. Bu da çok olmasın be. Rab için çok olmasın. Canını feda eden Rab Tanrımız için bu çok olmasın. Eğer yapamıyorsan lütfen dua et. Rab sana bu gücü, aslında güç var da o gücü devreye sokman için yardım etsin. Eğer yoksa bu yönde Rab size yardım etsin. Evet değerli kardeşler, mezmurun son ayeti bu neden sorusuna çok güzel yanıt veriyor. Son ayet, mezmurun son ayeti, çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur, sadakati kuşaklar boyunca sürer. Demek ki ben ona sadece teşekkür edebilirim. Çünkü Rabbim iyidir ve sevgisi sonsuzdur ve sona kadar da bana sadık bir Tanrı'dır. Ben diyorum ki Rab hepinizi Rab'be şükretme yönünde isteklendirsin. Gayrete getirsin. Amin. Amin. Dua edelim. Şükretmek bizler için bir yük olmasın sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi. Bu mezmur tesadüfen karşımıza çıktı diye düşünüyoruz ama tesadüf değil. Her birimiz için güzel bir pay var bu mezmurda. Bu mezmuru düşünerekten Rabbimiz için verebileceğimiz tek şeyi gelin şöyle bir kıssa olaraktan birer kelimeyle, bakın zorlamayın kendinizi eğer içinizden geliyorsa, birer kelimeyle bir şey bulun, bir şey bulun kendinize, bir sessiz kalalım 15-20 saniye ve bir şey bulun kendinize ve ama sesli olarak ama içten Rab sana şunun için teşekkür ederim. Ondan sonra da Sami toplantıyı duayla kapatır. Eğelim yüreklerimizi. 15-20 saniye sessizlikten sonra herkes bulsun bir şey. Hayatında eğer varsa teşekkür edebilecek bir şey.